Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu Doktor Abdullah Uçar kardeşimiz. Abdullah Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Abdullah Bey aile hekimi olarak görev yapıyor bir aile sağlığı merkezinde. Evet. Bugünkü programımızı kıymetli dinleyenlerimiz aslında bir sağlık probleminizi çözmeye değil, tüm sağlık probleminizi çözmek amacıyla hazırladık. Çünkü maalesef mi diyelim, elhamdülillah mı diyelim Abdullah Hocam, hastalarımız artık direkt bir aile hekimi buluyorlar. Bir muhatapları var onların, bir kaymakamları olduğu gibi bir de aile hekimleri var artık. Sizi buluyorlar. Önce kısaca bu uygulamanın geçmişi nedir, ne iş yapar aile hekimi, nelerde müracaat edilmelidir? Sizin dertleriniz ne, beklentileriniz ne, hastalarımıza hangi konularda hizmet veriyorsunuz? Aslında çerçevemiz bu. Buradan bir başlarsak, aile hekimliği nedir, ne iş yaparsınız siz hocam?
Evet, merhabalar. Öncelikle teşekkür ediyorum davetiniz için.
Estağfurullah.
Hayırlı dinlemeler diliyorum dinleyicilere de. Şimdi bugün aile hekimliğini konuşalım istedik, sizin de talebiniz üzere. Aile hekimliğinden kısaca bahsedecek olursak, 2004 yılında ilk defa Türkiye'de bir sağlıkta dönüşümle birlikte bir planlama yapılıyor. Aslında daha öncesinde düşünülen şeyler var ama ilk defa devreye giriyor. Pilot uygulama 2010 yılına kadar sürüyor ve 2010 yılında Düzce ilinde pilot uygulama sürüyor. 2010 yılında da artık tüm Türkiye'de aile hekimliği sistemine geçiliyor. Bir aile hekimi yaklaşık 4000 hastadan sorumludur. Ve o 4000 hastalık hasta
mahalle demeyelim. Halkı mı 4000 kişiler? Aynı yerde oturan 4000 kişiler mi sorumlu?
Aile sağlığı merkezi çevresindeki 4000'den bahsediyoruz. Oradaki 4000 kişilik nüfusa hizmet veren bir birimdir.
Benim de bir aile hekimim var mı Abdullah Hocam şimdi?
Cumhurbaşkanımızın dahi bir aile hekimi var.
Ama Cumhurbaşkanı doktor değil abi, o yüzden sordum. Evet. Yani doktor da mı aile hekimi olması gerekiyor?
Ben aile hekimiyim, benim de aile hekimim
var. Ha iyi var. Kendiniz olamıyor musunuz peki?
Kendimi aldırmam lazım. Onu da biraz sonra sorularda geliriz. Kendime kayıt yapabilmem için ne yapmam lazım diye.
Peki şimdi Abdullah Hocam, eskiden de sağlık ocakları vardı. Hasta olunduğunda gidiliyordu, bakılıyordu. Bir de ana çocuk sağlığı merkezleri adı altında bir birim vardı. Bunlar da aşı ve gebe takibi falan yapıyorlardı. Şimdi hepsi derlendi, toplandı. Size verildi herhalde vazife. Ne yapıyorsunuz? Günlük aktiviteniz ne? Günlük mesainizde neler var?
Öncelikle şöyle söyleyelim. Önceki sistemde bir merkez vardı ve gelenler oradan hizmet alırlardı. Elbette yani Türkiye'de çok büyük hani değişimlerin neticesi olarak sağlık ocakçılığı da oturmuş bir sistem ama şöyle bir şey yoktu yani. Hizmet almak istemeyen birisi veya bir ihmal olduğunda onun peşine kimse koşmuyordu.
Ha, fark bu.
Haliyle şu anda kişi merkezli bir sisteme geçilmiş oldu. Yani bir kişi, bir gebe ister fakir olsun, ister ulaşma olanağı olmasın, köyünde olsun. Eğer MERNİS'e tanımlıysa, yani merkezi nüfus sistemine eğer tanımlı bir insansa TC numarası olan, onun peşine şu anda bir aile hekimi takılmak durumunda.
Yani zor bir iş değil mi hocam?
Bu biraz zor bir iş tabii ki. Yani zorlukları da güzellikleri de var. Biz şu anda temel olarak iki kategoride hizmet veriyoruz. Birincisi tedavi edici hizmet veriyoruz.
Yani hasta geldi, muayene oldu, ilacı aldı.
Aynen yolunuz. Öyle. Birinci basamak tedavi hizmeti. Ayaktan tedavi hizmeti veriyoruz. Poliklinik yapıyoruz. İkinci olarak ve esas bizim işimizi oluşturan kısım, koruyucu sağlık hizmeti veriyoruz.
Yani?
Koruyucu sağlık hizmetinden kastımız nedir? İnsanlar henüz daha hasta olmadan biz onları yakalayalım, bulalım, ona göre önlemler alalım. Eğer hasta olmuşlarsa da hastalıktan nasıl korunurlar onu anlatalım. Eğer ondan da koruyamadıysak, o da kaçırmışsak, hasta artık olmuş, diyabet diyelim, ayağında kesik var. Onun yan etkilerinden nasıl kurtarırız hastayı? Yani bizim temel endeksimiz hastayı korumak, hasta olmaktan. Dolayısıyla aslında muhataplarımız sağlıklı insanlar olmalı ideal olarak. Ve biz onları korumalıyız. Yani usulen böyle bir durumumuz var. Koruyucu sağlık hizmeti olarak isterseniz
buyurun, neler yapıyorsunuz?
Bahsedebiliriz. Şimdi temel olarak biz 3 kategori bizim için olmazsa olmaz kategoriler. Bunlar yeni doğan bebeklerin aşılanması.
Tamam, o işi biz de biliyoruz Abdullah. Evet. Çok anlattık, o kolay.
Evet, 5 yaşına kadar biz kendi 4000 kişilik nüfusumuz içerisinde doğan her çocuğu 5 yaşına kadar kesinlikle izlemek durumundayız. 5 yaş.
Peki bizim 4-6 yaş arası aşılarımız var. Genelde okulda yapılır. Bunlardan siz mesul değil misiniz?
Okulda yapılan aşılardan TSM sorumludur.
Biz
ASM'yiz, aile sağlığı merkeziyiz. Peki. Toplum sağlığı merkezi diye bir kuruluş da var. Ve bu kuruluş bu tarz okulda aşılama, mesela salgın durumlarındaki aşılamalar, hacca gidişlerde onlara uygulanan aşılar, o gibi şeyler onların üzerinde. Ama biz çocukları, bir çocuğu 5 yaşına kadar 14 kez çağırıp izlemekle mükellefiz. İzleme dair de biraz sonra belki gireriz. Yani ne yapıyoruz biz, bir çocuğu izlemekle neyi kastediyoruz? Onun haricinde gebe izlemi bizim için çok önemli. Yani şunun için uğraşıyoruz temel olarak. Aile hekimliğinin biraz var olma sebeplerinden biri de bu. Ülkemizdeki anne ölümleri ve bebek ölümleri mümkün olduğunca sıfıra yaklaşsın.
Bu da birebir zimmet gerek oluyor, evet. Tabii.
Ve biz çok şükür yani ülke olarak da aile hekimliğiyle birlikte çocuk ölüm, bebek ölüm sayıları, anne ölüm sayıları gerçekten çok düştü. Yani çok en son rakamlarımız Avrupa ortalamasının dahi altında, yani pozitif manada söylüyorum bunu, daha iyi pozisyonda. Avrupa ortalaması 20'dir.
Binde yani.
Anne ölümleri 100 binde 20'dir. Bizde 100 binde 15 şu anda çok son rakamlar.
Peki Abdullah Hocam, şunu soracağım ben. Çocuk kısmında biraz da kendi işimiz olduğu için biliyoruz. Çocuk doğdu. Zaten kayıda da düşüyor. Siz de bölgenizde görüyorsunuz. Netice aile kendine meraklı zaten çocuğu getiriyor da. Gebelik için ailenin kendi başvurusu mu gerekiyor? Böyle bir hastane otomasyon sisteminden bir uyarı alıyorsunuz.
Şimdi şöyle, çok şükür çok güzel bir sistem var. Gebliz diye bir sistem var. Bunu yapanlar da yani sağ olsunlar. Şu anda bakanlıkta da hizmet etmeye devam ediyorlar. Şu anda bir anne evde doğum yapmadığı müddetçe bir sağlık kuruluşunda doğum yaparsa, bu neresi olursa olsun, otomatik olarak bir sisteme, havuza düşüyor onun ismi. O havuzdan da otomatik olarak aile hekimine uyarı gidiyor. Falanca kişinin doğum yaptı.
Sizin 4000 mevcut, 4001 oldu diyorlar size.
Evet. Böyle bir liste bize anında ilan ediliyor. Yani o sisteme, o hastaneye girmek durumunda. Girince de aile hekimi alarmı oluyor. Hemşirem geliyor bana, diyor ki hocam bir tane hastamız
gözünüz
vardı.
Gözünüz aydın, bir yeğenimiz var artık.
Bir tane 65. çocuğumuz doğdu.
Elhamdülillah.
Dolayısıyla biz şimdi o çocuğun peşine düşüyoruz.
Ne yapıyorsunuz hocam?
Hocam İlk şöyle. Aktivite. Zaten hastaneden şu öneri yapılıyor hastaya. Mutlaka aile hekiminize başvurun. Çocuğun topuk kanının alınması lazım.
Bir.
Gibi. Bir şeyle hasta yönlendiriliyor. Hasta ulaşmadı, çok...
Dört gün oldu, gelen giden yok.
Evet, yani hasta gelmiş kırsal bölgeden, yeni göç etmiş, zaten şehir stresi üzerinde. Yani aile hekimi falan, ona git gel. Ama bize adres bilgisi ve telefon bilgisi iletildiği için, iletilmediği zaman sorun yaşıyoruz ama iletildiği için biz telefonla ulaşmaya çalışıyoruz kişiye. Diyelim telefonla ulaşamadık. Yani şunu net söyleyeyim, tüm Türkiye'deki aile hekimleri böyle bir durumda yerinden kalkıyorlar, hastanın kapısına kadar gidiyorlar.
Bulacak illaki.
Evet, o hastayı bulmak durumundasınız. En, yani bulamazsanız bunun faturasını ödersiniz.
Nasıl yani? Bulamadım, yok adam, evet. Köyüne gitmiş, yaylasına çıkmış.
Evet.
Devlet dinlemiyor mu bunları?
Onu bulacaksınız. Yani bunun çok başka yolu yok.
Bulmazsanız maaş mı almıyorsunuz Abdullah Hocam?
Biraz öyle. Yani,
yapmayın ya.
Bulamazsanız eğer bir kişinin tek bir operasyonu için... Yani şu anki net rakamı söyleyeyim. Ben de bir ara ceza yemiş bir hekim olarak. Yani tek bir aşı için mesela 166 TL bir ceza ödüyoruz. Örneğin beşli karma aşısını unuttuğumuz, es geçtiğimiz bir hastamız olsun. Yani biz doğmuş, çocuğun zamanı gelmiş işte 6. ayında. Biz ona beşli karma aşı yapacağız. Yani 5 tane aşı.
Tamam.
Ben bir izlemi kaçırdığım zaman... 5 tane aşıdan bir de izlemden kaybederek 6 çarpı 166 TL devlete geri ödeme yapıyorum.
Abicim bunun anası babası yok mu? Niye siz takip ediyorsunuz peki? Anası babası düşünsün.
Devlet der ki sen...
Bunun anası da sensin, babası da sensin.
Evet. Şu anda öyle bir durum söz konusu. Çok şükür ki vatandaşlarımız bizimle çok koordine çalışıyorlar. Yoksa bazen sıkıntıya düştüğümüz oluyor. Hemşiremizle atlıyoruz arabamıza. Kapısına gidiyoruz. Hatta o diyor ki falanca yere taşındı. Oraya gidiyoruz. Orada da bulamayınca bunun tek bir yolu var. Diyor ki devlet, yine de bulamadıysan, mahalle sınırlarından çıkmışsa, o zaman komşusundan imza alacaksın. Burada oturmuyor diye. Bir komşusu diyecek ki ben imzalıyorum. Evet, burada oturmuyor.
Tamam, hizmet güzel hizmet de hizmeti, evet. Veren devlet, yükünü çeken sen.
Bunun tabii dezavantajları da var. Mesela şu konu tam planlanmamış durumda. Ben hastanın kapısına gidiyorum ama yani kötü niyetli birisi de doktorum diye gidebilir. Ve hasta, burada bir güvenlik zafiyeti maalesef söz konusu.
Kötü niyetli kişiler de araya girebiliyor diyorsunuz,
evet,
yani.
Evet, maalesef kötü, yani böyle şu ana kadar çok şükür ülkemizde böyle bir skandal yaşanmadı ama yani böyle bir şeyi de maalesef boşta bırakmış oluyoruz. Yani vatandaşın kapısına gitmenin avantajı olduğu gibi bu tarz, yani ben eşim olsa veya siz, yani kapıya birisi gelse ben doktorum işte.
Aç kapıyı,
çocuğunuzun boyunu ölçeceğim. Yani böyle bir durum.
Evet, sıkıntılı olabilir, doğru.
İlginç bir durum olabilir. Bunun iyi planlanması gerekir.
Peki şimdi çocuk işimi dediğimiz gibi kolay ve bunun daha sonraki kısmını burada kestik şimdi Abdullah Hocam. Aşılar, takip vesaire, tıbbi boyutu, tamam.
Evet.
Gebe izleminde neler yapıyorsunuz?
Şimdi şöyle, bir gebe bize başvurduğu zaman, hatta şunu söyleyelim, gebe olduğunu nereden biliyoruz?
Ben onu soracağım işte.
İlk gebeyi biz nereden yakalıyoruz? Şöyle, hiç kimseye söylemezse kadın, elbette ki kimse gebe olduğunu bilemez. Ama gebe olup olmadığını merak ettiği için kendisi her ne kadar test yapsa da bir sağlık kuruluşuna başvuruyor. Ya bize geliyor, ya özel hastaneye gidiyor veya büyük bir üniversite hastanesine gidiyor vesaire. Haliyle orada ilk test yapıldığı anda eğer
test pozitifse
gebelik testi, bu dediğimiz gibi otomatik olarak sistemimize düşüyor. Yani şurada bir gebe var diye bizim sistemimize yansıyor ve bize
bilgiler. Konu komşunun haberi olmadan sizin haberiniz oluyor bu işten.
Tabii tuhaf şeyler yaşayabiliyoruz. Yani biz yaşamadık ama,
tuhaf bir şey ama yani.
Türkiye'de yaşayanlar oldu. Kapısına gidilen hastaya mesela eşiniz işte gebeymiş gibi, evin erkeği açıyor daha haberi yok falan, bu tarz durumlarla.
Ayrıca vurgulanmalı ve çözülmesi gereken
yani
bir şey bence.
Bazı hani sistemi çok iyi hale getirmeye çalışıyorsunuz ama böyle defekler de olabiliyor. Bu demek değildir ki sistemi geriye çevirelim, bunlar olmasın, ama kontrol önlemlerinde alınması gerekir. Biz gebeyi tespit ettiğimiz zaman onu çağırıyoruz. Yani izlemlerini yapmamız gerektiğini söylüyoruz.
Ne yapıyorsunuz izlemde?
Ne yapıyoruz? Bizim için gebelikte bazı risk faktörleri söz konusu. Temel hedefimizi hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Biz anne ölmesin diye uğraşıyoruz. Anne ölmemeli, bebek ölmemeli ve bu gebelik sağ salim sonuçlanmalı. Haliyle annenin bir kere tansiyonunu ölçüyoruz. Kan değerlerini ölçüyoruz, not ediyoruz. Onun hikayesini alıyoruz. Mesela daha önce bir düşük hikayesi var mı? Daha önce gebeliğinde yaşadığı ne bileyim abondan bir kanama veya ciddi bir sağlık sorunu yaşadı mı? Herhangi bir bulaşıcı hastalık taşıyor mu?
Bunlar kalıcı bir sisteme kaydediliyor mu?
Elbette.
Mesela vatandaş ilk 5 ay İstanbul'dayken daha sonra memleketi olan Erzurum'a gittik. Oradaki doktor da görecek mi kayıtları?
Şöyle, bizim kaydettiğimiz her bilgi Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık.net diye oluşturduğu ulusal sisteme doğrudan kaydoluyor. Yani o günün akşamında hemşirem benim veri gönder tuşuna bastığı anda hastadan alınan, sözlü olarak alınan veri dahi sisteme girilerek, mesela işte hasta diyor ki ben çocuğumu emzirmekte zorlanıyorum. Oraya biz yazıyoruz, çocuğunu emzirmekte zorlanıyor diye. Bu veri dahi o şeye düşüyor.
Çok iyi.
Başka bir yere gittiği zaman yine o verileri görebilir. Yalnız güvenlik gerekçesiyle herkesin kullanımına açık değil.
Hasta mahremiyeti var.
Ama ne oluyor? Yine yeni güzel bir sistem var. Onu belki daha sonra başlı başına bir programda konuşmak gerek. E-nabız diye bir sistem var şu anda, yeni kurulan. Kişi e-nabıza girerek bu özel bilgileri kimin görmesini istediğine karar verebiliyor. Mesela deniyor ki aile hekimim görsün veya tüm doktorlar görsün veya şu branşlardakiler görsün gibi seçenekler var.
Bu da güzelmiş.
Bunu seçtiği anda mesela her aile hekimi bunu görebilir elbette. Bu gibi şeyler var. Biz gebede, orası yarım kaldı. Gebenin işte boy ölçüsü, kilosu, yani normal sınırlarda mı değil mi, bir anormallik var mı? Mesela gebe normal kilo alımına devam ediyor ama bir anda mesela kilo alımı durdu diyelim. Biz hemen orada alarmı oluyoruz. Çünkü girdiğimiz veriler bize grafik olarak da yansıyor. O grafikte uyarılıyoruz. Hemen hemşirem bana diyor ki burada böyle bir anormallik var, ne düşünürsünüz gibi mesela. Dolayısıyla o gebeyi hemen ikinci basamağa sevk etme gibi durumlarımız söz konusu olabiliyor. Kalp seslerini dinliyoruz çocuğun, onları kaydediyoruz örneğin.
Peki çocuk doğdu, gene çocuğu çocukça havale ettik diyelim. Lohusa ile ilgili bir faaliyetiniz var mı?
Tabii ki. Yani anne ölümlerinin bir kısmı maalesef ilgilenilmemiş lohusalarda söz konusu. Çünkü doğum sonrasında ciddi kanamalar söz konusu olabiliyor. Hatta ciddi enfeksiyonlar da söz konusu olabiliyor. Çok şükür bunlar azaldı. Yani ülkemizdeki denetimle vesaire birçok hastanedeki sterilizasyon koşulları standartize edilmeye çalışılıyor. Yalnız yine de tabii ki tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Lohusa takibinde biz bir lohusayı doğumdan sonra 3 kez izliyoruz. Doğumdan hemen sonraki günlerde çağırıyoruz. Çağırmaya çalışıyoruz. Çağıramıyorsak bile mümkünse mesela bir sıkıntı olduğu zaman biz gitmek durumundayız. Veya bilgisini şeyden alıyoruz, telefonla alıyoruz. İşte bir sıkıntınız var mı, şikayetiniz var mı diye. Hatta şu var, biz burada tabii dinleyicilerimizin de şey alabilmesi için, istifade edebilmesi için, böyle bir durum olduğunda her türlü anormallikte ilk ulaşmaları gereken kişi aile hekimleri olması gerekiyor. Yani diyelim ciddi bir kanaması olduğu.
Peki akşam saat 5'ten sonra kime ulaşacak?
Şu anda bakanlık bunun için aile hekimliğinde nöbet sistemini başlattı. 5'e kadar maalesef aile hekime hizmet veriyor ama 5'ten sonra bir hizmet bu şekilde yok. Burada devreye 3. basamak hastanelerin acil servisleri giriyor maalesef.
Acile başlayacak, sonra size bilgi verecek.
Evet, ya tabii böyle bir kanama olduğu zaman direkt 112'yi arayacak. Ondan sonra da acil servislere başvuracak. Ancak o şekilde işini halledebilir.
Peki bunun dışında, tamam, bir ana çocuk sağlığı aktivitenizi anladık Abdullah Hocam. Gebeyi takip ettiniz, doğurttunuz. Çocuk doktoru, çocuğu 14 kez takip aldınız. Aşılarını ücretsiz olarak yaptınız ki evet. Bunları daha sonra ayrıntıda konuşuruz tekrar. Lohusa'yı izlediniz. Başka, yani genel bir sağlık kitlesi için yaptığınız bir şey var mı? Şeker hastaları için bir şey yapıyorsunuz mu? Kanserli evet. Hastanız varsa?
Esasen şu anda bakanlığın üzerinde taze, daha yeni ciddi manada çalıştığı bir çalışma var. Biz şu anda kronik hastalıkları izlemek üzere işe gireceğiz. Yani yeni bir şey başlıyor şu anda. Daha önceden planlanmış ama...
Mesela ancak... mahallenizde işte şekeri ciddi giden bir amcamız evet. var. Ne olacak? Sisteme girdiniz.
Şimdi dinleyicilerimize de şunu söylemek lazım. Yani yaşlılıkta sahip olunan hastalıkların arkasındaki sebebi, şöyle biraz arkeolojik çalışma yapıp baktığımız zaman en fazla paya sahip iki faktörle karşılaşıyoruz. Birisi hipertansiyon. Birisi diyabet. Ve yan tarafta belki kardiyovasküler hastalıkları da sayabiliriz. Kalp hastalıkları ve damar hastalıkları. Şimdi haliyle insanlar kontrolsüz hipertansiyon ve kontrolsüz şeker hastalığı sebebiyle birçok böbrek yetmezlikleri, görmede azalma, genel bağışıklık sistemine düşme, yani bir sürü sayabileceğimiz bir liste. Bunları, bu hastalıklarla uğraşıyorlar. Haliyle şimdi bize devlet bir görev yüklüyor. Deniyor ki kronik hastalıkları takip edeceğiz. Yani 40 yaşını geçen bir insan, dinleyicimiz diyelim 40 yaşını geçmiş. Yakın bir zamanda bu tüm Türkiye'de de şeye girecek. 40 yaşını geçen hasta aile hekimine gidecek ve şunu talep edebilecek. Ya benim gelecek 10 yılda kalp krizi geçirme riskim ne kadar?
Allah, böyle bir sistem var yani.
Evet, şu anda bunu uyguluyoruz. Bir pilot çalışma sürüyor. Ve orada biz mesela şu uyarıyı yapabileceğiz ona. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde sizin kalp krizi geçirme oranınız %3. Ve siz bunun
ayağınızı
için
denk alın.
Evet, ve size bunun için beslenme ve fizik aktivite önerilerimiz şunlardır. Ayrıca falanca kardiyoloğa da randevunuzu aldım, oraya da gidiyorsunuz.
İşte, bu da var hizmetin için. Yani Haseki Hastanesi dahiliye bilim, işte dahiliye kliniğinde.
Şunu da söyleyelim. Tabii burada burnu akan her hasta için aile hekimini bu kadar yormak çok sıkıntılı olabilir ama şunu da ifade edelim. Gerçekten bu ciddi bir hizmet. Yani örnek veriyorum, sıkıntılı bir hastamız var. Bizim bugün de mesela ben uğraştım, vardı bir hastamız. Ya bu teyzecik evinde bir sürü hastalıkla boğuşuyor. Yani bir gelini bakıyor ona. Zorlanıyor, gidemiyor, gelemiyor. Şimdi ben bu teyzeyi muayene edip, yani sen işte 182'de ara, falanca yerden randevu al, o doktora git, oradan oraya git falan gibi tavsiyeler artık hani geride kalması gerekiyor. Şu anda ben aile hekimi olarak, bu ciddi bir hastalık olduğu için şunu yapıyorum. Teyzenin sıkıntısı neyse bunu güzel bir sevk formu yazıyorum. Yani hasta şöyle şöyle şöyle dertleri var vesaire yazıyorum. Sonra sistemim üzerinden o hastaya kendim randevu alabiliyorum.
Çok iyi.
Randevuyu alıyorum, sevki yazıyorum. Falanca işte tahlillerin, tetkiklerin yapılması diye de rica ediyorum gönderdiğim hekime. Bir paket halinde hasta oraya gidiyor, işlemlerini görüyor ve geri bana geliyor mesela. Ben o süreci yöneten kişi olmuş oluyorum aslında. Bundan kimin ne faydası var? Burada herkes kazanıyor. Hasta da gereksiz yere birçok doktora gitmekten
ama bizim hastalarımız
oluyor.
Sever Abdullah Hocam ya. Yani senden
evet.
çık başka bir doktor.
Aslında hastalar sevmiyorlar. Birçoğu, onlar ender. Yani geneli muzdaripler bundan. Çünkü bacağı ağrıyor ama nereye gideceğini bilmiyor. Damar hastalıklarına gidiyor. Kalp damar hastalıklarına. Şimdi nereye ilk başvuracağını, ne yapacağını, yani kime danışsam, ne yapsam, danışılanlar da genelde malum.
En iyisi eczacı kafası.
Her mahallenin bir teyzesi var. Ona danışılıyor genelde bunlar ve onlarla birlikte şey yapılıyor. O işte falanca yere git, o çok iyi geldi gibisinden. Burada ilk danışılacak yer aile hekimliği olması gerekiyor. 40 yaşını geçtiyse kişi, diyabete yatkınlığı ne durumda? İleride bir tansiyon hastası olma durumu ne durumda? Yani ihtimal var mı? Kalp hastalıkları açısından ne durumda? Bunu şu anda yaptığımız izlemlerle tespit edebiliyor ve hastaya gerekli tavsiye ve önerilerde bulunabiliyoruz.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. İlk bölümü kaçan dinleyenlerimiz için bu haftaki program konuğumuz Doktor Abdullah Uçar. Kendisiyle aile sağlığı merkezleri ve bu merkezlerin sağlığımıza katkılarından bahsediyor idik. Abdullah Hocam ilk bölümde hastanın doktora zimmetlenmesi, artık her hastamız, her vatandaşımızın hasta olmadan da bir doktor olduğundan bahsettiniz. Ortalama bir hekimin bu şekilde 4000 kişilik bir aileye hizmet verdiğini, bir aile olmuşsunuz anladığım kadarıyla artık, evet, bu kadar mahrem bilgileri de bu kufunuz olduğuna göre den bahsettiniz. Şimdi şöyle, hepimizin bir aile hekimi var anlaşıldığı üzere. Bu aile hekimleri özellikle, biz konunun kolay kısmından girmiştik. Eski anne çocuk sağlığı, işte aile planlaması merkezlerinin vesairesinin yaptığı işlerden bahsettik kısaca. Aile planlaması hizmetlerinden özellikle atlayarak geçtik. Bunu bir hizmet olarak kabul etmeyerek. akabinde kronik hastalığın izleminde de çok faydalı çalışmalar yaptığınızı anladık. Bunun dışında bir de bu mesela kronik hasta dedik az önce ama hiç kanserden bahsetmediniz. Evet. Ona ait bir faaliyet var mı bu arada?
Ülkemizde bir kanser tarama programı şu anda sürüyor. Bu arada parantez arası şeyi söylemek istedim. Az önce dediniz ki 4000 kişilik bir aile olmuşsunuz. Aile hekimi kavramını tabii yanlış anlayanlar da oluyor şu şekilde. Aile hekimine gelip bize ne zaman yemeğe geliyorsunuz şeklinde yanlış anlamalar da söz konusu.
Olması lazım. Bu yanlış, bu güzel anlama bence. Burada bir hüsnü yanlış anlama var.
Evet. Şimdi kanserlerden bahsedecek olursak, ülkemizde şu anda kanserler de taramaya başlanıyor. Birkaç yıldır zaten düzenli bir şekilde sürüyor ama programı...
Ne bakıyorsunuz hocam? Hangi kanserleri tarıyorsunuz?
Şu anda gündemimizde 3 tane kanser var. Özellikle kadınlarla ilgili olan kanserler, meme kanseri ve rahim kanseriyle ilgileniyoruz. Ve şu anda da yine gündemimizde olan kolorektal, yani kalın bağırsakla ilgili kanser. Evet, kanserler yaşla bağlantılı olarak.
Peki bunda bir talep mi istiyorsunuz? Yani kişi gelip ya ben kanser taraması yaptırmak mı istiyorum diyor.
Esasen şöyle, bakanlık şu anda bunu bir kampanya formatında yürütüyor. Yani hani işte 40 yaşla 15 yaşla 50 yaş arasındaki kadınlar gelin, işte rahim kanserinize,
15 kanserine
yatkın, 15 diyorum affedersiniz. 18 yaş.
18 de çok
doğurganlık, erken. Doğurganlıkla birlikte başlayan bir süreç. Dolayısıyla bu süreçteyseniz buna yatkınlığınız var mı yok mu gibi.
Ne yapılıyor? Yapılan test
şöyle, simir testi yapılıyor bayanlara.
Klasik,
evet,
sürüntü alınıyor.
Rahim ucundan sürüntü alınıyor. Burada kansere yatkın bir hücre var mı yok mu, mümkün olduğunca erken tanı için uğraşılıyor.
Bu testler toplanıp bir merkeze mi gidiyor?
Evet. Biz bunları topluyoruz ve Halk Sağlığı Kurumu'nun laboratuvarları var.
Bir ücret talep ediyor musunuz bunun için?
Hayır. Bu, yani bizim sunduğumuz hiçbir hizmetten ücret talep edilemez.
Peki 18-50 yaş mı demiştiniz?
Evet. Yani şu anda
18-50 yaş arası her bayan geldiğinde kendi mi talepte bulunuyor? Siz yahu gel kardeşim tutmuşken bir kanser taraması mı yapalım diyorsunuz?
Şu anda kanser taramaları bizim performansımıza tabi değil. Yani biz bir kanser taramasını yapmadığımız zaman devlet bize bir ceza vermiyor.
Hesap sormuyor.
Veya yaptığımız zaman ekstra bir şey de vermiyor. Bunu yaparsanız iyi olur diyor ama şu bir gerçek. Yani yakın bir zamanda bu artık bizim zorunluluğumuz haline geliyor.
Olması şart değil abla hocam. Yaparsanız iyi olur tabii ki.
Evet.
Bu dünyada olmaz, yani öbür dünyada faydası görürsünüz.
Aslında bu işler hani alıştıra alıştıra oluyor. Biz de bunları yani yakın bir gelecekte artık hem biz yapmak
rutine
zorunda kalacağız.
Tabii.
Yani ülkemizin kanser yükünü tespit etmek zorunda kalacağız. Böylece örnek veriyorum, işte meme kanseri hususunda hemşire hanım bayanlara kendi kendilerine meme muayenesi nasıl yapacaklar, neyle karşılaşırlarsa alarme olmaları ve doktora başvurmaları lazım. Bu gibi bilgiler veriyor, eğitimler ve danışmanlık.
Bir de mamografi
veriyor.
Çekiliyor galiba bir yerlerde.
Mamografi, evet, çekiliyor. Yalnız mamografi konusunda sorun var. Yani dünyada bazı otoriteler mamografinin
gereksizliğini
söylüyorlar. Evet, yani çok faydalı olmadığını da söylüyor. Yeni makaleler var bu konuda. Tam netleşmiş değil mamografi. Yeni bakanlık bir tır yaptı. Kanser taraması için bir tırla böyle.
Başından giriyor, sonundan çıkıyor. Kanser misin değil misin?
Başından girmiyor aslında da. O tır mesela belirli bölgelere gidiliyor. Bir kampanya tarzında. İşte,
çok iyi.
Ben hatta bir toplantıda şey demiştim. Böyle overlockçu mantığıyla. Hani bizim ülkemizde böyle bir şey var. Overlockçu geldi.
Mahalleye kanser, evet, taramacısı geldi.
Bu da
geldi.
Onun gibi. Mahalleye kanser taramacısı geldi. Bu tabii şu anda her yerde olan bir şey değil. Şu anda bütün yani rahim ağzı kanserlerinin taramaları aile hekimliği merkezlerinde yapılabiliyor.
İsteyene bu hizmeti,
evet,
veriyoruz,
evet,
şimdi. Yarın öbür gün istemeyene de vereceğiz diyorsunuz.
Evet, mümkün olduğunca da 40 yaşından sonraki bayanlar, çünkü yaşları dolayısıyla da risk düzeyleri yüksek, başvururlarsa hem kendileri için hem de ülkenin kanser yükü için ciddi bir ödevi yerine getirmiş olurlar.
Peki kolorektal kanser için ne yapıyorsunuz?
Kolorektal kanser için şu anda dışkı sürüntüleri var. Aynı biz hastaya bir aparat veriyoruz. O aparatın içerisinde bir aynı simir
mantığıyla.
Evet, smear mantığıyla bir sürüntü yapıyor. O laboratuvarımıza gidiyor. Orada gizli kanama var mı yok mu onu tespit etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla kişide eğer gizli kanama tespit edersek de genel cerrahiye veya dahiliyeye sevk ediyoruz ki kolonoskopi veya rektoskopi ile bir malignite var mı, kanser var
peki,
mı yok mu?
Peki Abdullah Hocam, şimdi bu çok komplike, zor, hasta için zahmetli, sizin için çok daha zahmetli işleri yaptık, koyduk. Daha basit işlerden bahsedelim biraz da. Biraz da ben bana bakan boyutuyla da ilgilenen kısma girmek istedim. Ciddi bir de laboratuvar hizmeti veriyorsunuz artık.
Evet.
Şimdi gelirken sağlığını zahmet etmişsiniz. Yapılan tetkiklerin listesi var bende.
Evet.
İşte ben İstanbul'un en yoğun çalışan hastanelerinden birinde çalışıyorum. En merkezi yerlerinden birindeyiz. Evet. Ama rutine baksanız biz bunları istemiyoruz bile. Yani bu kadar, evet, çok bile istemiyoruz. Tamam, spesifik testler oluyor. Bizde de zaten çalışılmıyor. Özel merkezlerle anlaşmamız, evet, var, gönderiyoruz. Şimdi bu bir boyutuyla aslında ben size soru soruyormuş gibi girdim ama ben kendi derdimi anlatayım önce.
Evet.
Çok fazla tetkik yapılıyor. Bu çok güzel bir şey ama bunu ne kadar kullanıyoruz o biraz sıkıntılı. Benim şöyle bir kötü tecrübem vardı. Mecbur hizmet için işte Erzurum'un bir ilçesine gittik. Bir sekreterimiz var. Çok hoş bir kardeşti. Tetkik istenecek hastadan. Böyle biraz da böyle önemli bir hastaydı herhalde. Böyle 2-3 tetkik istenecek bir hasta. Hocam tamam, TBK hazır dedi. Ne hazır Selim dedim. TBK hazır abi dedi. TBK ne ki dedim. Tam biyokimya demekmiş. Bizim Selim sağ olsun, hastanın da durumu acil ya, hizmeti de hızlandırmış. Benim adıma da almış bir eline bir kağıt. Yukarıdan aşağı şöyle bir, evet, ok çizmiş abi. Bütün testler bir anda bakılacak. Bu ne olacak Selim? Hocam işte kolay olsun, acil dedin ya sen dedi. Selim dedim, bunları niye bakıyoruz? Şimdi bakın şu elimdeki listede 3 sütun var Abdullah Hocam. Bu sütunu baştan aşağı indirdiğinizi düşünseniz. Hemogram, demir, demir bağlama, ferritin, B12, kolesterol profili, ALT, AST, bilirubin, GGT, LDA, glikoz, hemoglobin, herbisler. Emin olun şuradaki testleri böyle indirdiğinizde bizim hastanede bu testleri hasta yaptırırsa herhalde cebinden 2 milyar lira para çıkar.
Aynen öyle.
Devlet tamam kar etmiyor, toplu alıyor, toplu çalıştırıyor falan falan falan ama 2 milyar değil, velev ki 200 lira çıkıyorsa devletin cebinden. Ki fazlası çıkıyor. Şimdi bu test böyle mi istenmeli diye bakıyoruz. Sonra, evet, bir takım testler var ki Allah biliyor ömrüm boyunca istemedim. Ben 17 yıl önce mezun olmuşum. Hali hazırda çalıştığım kurumda ayda 1000 civarında hasta bakarım. Çok gözüme batan bir şey vardır Abdullah Hocam. Hasta gelir, eklem ağrısı, dizi bacağı kolu ağrıdığını iddia eden çocuklar. Hep iddia düzeyinde kalır bunlar. ASO, CRP, RF bakılmış. Niye baktın arkadaş sen bunu? Abi romatizmal hastalık var mı diye baktım. En önemlisi o. Ya güzel kardeşim. ASO dediğin tetkik, antistreptolizin o. İşte piyasada bilinen adıyla beta mikrobunu geçirip geçirmediğinize gösterir. Ama 6 ay içinde bir defa geçirirseniz bu mikrobu zaten sürekli pozitif çıkar bu test. Hiçbir değeri yoktur. RF baktınız. Ne işe yarar romatoid faktör? Rakam söyleyemem ama pahalı bir tetkiktir bu. Piyasada hiçbir karşılığı yoktur tıbbi olarak. Romatizma tanısı almış hastada hangi romatizma grubuna girdiğini anlamaya yarar. Benim bugüne kadar hiç işime yaramadı. Çocuk uzmanı olarak çalışıyorum ben. Çocuk romatoloğunun işine yarar. Ya bir aile hekiminin ne işi olur romatoid faktörle?
Biz belki şöyle olabilir. Yani şu bazen şöyle işlerimize yaradığı oluyor. Romatoid faktör üzerinden örnek verecek olursak. Mesela teyze daha önce bir romatizma demişler teyzemize. Ama 15 yıl doktor yüzü görmemiş daha. Tekrar romatolojiye gitmek istiyor. Biz oradaki romatolojinin iş gücünü azaltmak babında mesela romatoid faktörünü istiyoruz. CRP'sini istiyoruz. O şekilde paket yapıp gönderince
ben... Ama bir eleme var, buna itiraz etmiyorum zaten.
Evet.
Bu hasta romatizmal hastalık öyküsü var ya da aile hekimi bunu öngördü, görebilir, bunda sıkıntı yok. Ama yani RF'yi bir çocuktan niye istersiniz? Hiçbir,
evet,
manası yok.
Maalesef.
İkinci derdimiz şu, ailenin talebiyle yapılan tetkikler. Muhakkak bu hizmet çok güzel bir şey oldu. Çünkü hele eskiden bir vatandaş böyle orta karar bir hastalık için özel hastaneye gelip laboratuvara 1 milyar lira ödeyebiliyordu çok kolay. Şimdi bu testler gerçekten gerekliysen hepsi sağlık ocaklarında yapılıyor çok şükür. Ben ne zaman test istesem, ha bu test sağlık ocağında yapılmaz dediğim test binde bir ya çıkıyor ya çıkmıyor. Çok güzel. Ha belki kusuru bir gün sonra sonuç veriyor. Bir handikap bu olabilir ama bu da çok önemli bir dert değil bizim için. İstendiğinde yalnız benim çocuğumun boyu kısa diyen bir vatandaşa aile hekimi arkadaşımız diyor ki evet kısa gibi gözüküyor, siz bir çocuk doktoruna gidin. İşte çocuk doktorunun iş yükünü azaltalım hocam, isteyelim tetkikleri. Ya arkadaş iste de bir hesap et, kitap et, bunları öyle iste. Yani devlete çok büyük bir maddi külfet getiriyoruz. Bu bizim yine bir anlaşılmaz zihniyetimiz. Çocuğun canından kıymetli mi hocam ya? Ya muhakkak çocuğun canından kıymetli değil ama o tetkik çocuğun canını kurtarmayacak zaten. Artı bu devletin bir sağlık bütçesi var. Bunu aile hekimine bölüyor. SGK yüzünden özel hastaneye de veriyor. Bunun hastane yatırımı var, bilmem nesi var. Bu belli bir bütçe. Bunu doğru kullanırsak hepimiz mükemmel istifade ederiz. Har vurup harvamsa vurursak maalesef kimse takip etmiyor bunları çünkü. Para biter. Para biter günün birinde. Bu devlet bu parayı sınırsız olarak vermeyecek. O yüzden vatandaşlarımız tetkik konusunda çok ısrarcı olmasalar, aile hekimi arkadaşlarımız tetkik isterken bu kadar tırnak için cömert davranmasa, anlayışlı olmasa, arkadaş bu test bu kadar. Ben bunu bir özel hastanede bile çok rahat söyleyebiliyorum. Bu test bizim hastanede yapılıyor. Siz de istiyorsunuz, yaparım. Hastanede cirosunu artırır, herkes mutlu olur ama ben bu testi de yaptırmıyorum arkadaş. Canınız kime istiyorsa ona gidin diyorum. Üç doktor böyle dese hasta vazgeçiyor sonunda bu işten. Evet. Yaptırmışken her şeyi bir baktırıverelim. Bir baktırıvermek diye tetkik yoktur.
Şimdi bizde şöyle bir şey var. Sözünüzü kestim, kusura bakmayın.
Estağfurullah.
Şöyle bir şey var. Biraz böyle gelen hastalar veçesinden bakacak olursak. Şöyle bir talep var. Ben ne var ne yoksa bir baktırmak istiyorum.
Yani i̇şte böyle, ne var ne yok.
Evet.
İşte yani şöyle böyle bir olunca bir teyzemin prostat antijenine de bakıyorsunuz ama.
Evet, şimdi şöyle. İstiyor ki, yani ben bir bilgisayar gibi düşün beni. Beni bir antivirüs programından geçir. Yani ne var ne yoksa dökülsün.
Başım gözüm üstüne. Böyle bir hakkı şimdi var ama.
Böyle bir talepte bulunuyor. Aslında bulunduğu bu talep hem milli ekonomiye hem onun ileride alacağı hizmetlere o kadar bir zararı oluyor ki. Biz eğer gelen her hastadan, yani ben içim dışım neyse ortaya çıksın yani yapalım tahlil. Böyle bir şey yaptığımız zaman bir süre sonra bakanlık masaya şunu yatırıyor. Diyor ki o harcamalarımız ne kadar artmış, şu tahlil listesini yarıya indiriyor. Bu sefer hastalar, gerçekten ihtiyacı olan insanlar tam tahlil yaptıracak, ona ihtiyaç var. Aa ne olmuş, bakanlık onu listeden çıkarmış.
Haklı.
Dolayısıyla biz şöyle bir medeniyetin çocuklarıyız. Yani Efendimiz Aleyhisselam demiş ki bir nehirden abdest alıyor olsanız suyu israf etmeyin. Şimdi bir vatandaşımız mesela yolun kenarında tam bir ekmek görse böyle kenara atılmış. Herkesin herhalde bir vicdanından yazık ya falan, kim böyle ekmeği kenara attı der.
Bir ekmeğin maliyeti 25 kuruş.
Evet, ekmek 60 kuruş herhalde.
Yok, satış fiyatı o.
Evet, ama burada mevzu sağlık olunca, göz görmeyince gönülden de ırak oluyor herhalde. Bana ne varsa işte yap.
İste hocam.
Kolesterollerimi, tiroidlerimi, D vitamini de bak diyor.
Yani o zaten şimdi... D vitamini bak unutmuştum, çok iyi oldu Abdullah hocam söylediniz. Evet. Şimdi Abdullah hocam, son baktığınız 100 tane D vitamini düzeyinden normal çıkan hastanız oldu mu hiç? Benim 2 tane oldu da o yüzden.
Bizim hiç olmadı.
Oldu. Yani, burada bir şey var o zaman.
Çok
yani.
İlginç şeyler var. Yani kaç tane D vitamini bakıldı? Diğer hekim arkadaşlar da bakıyorlar. Biz çok bakma taraftarı zaten değiliz. Yani piyasada ilginç bir şekilde şu anda piyasaya D vitamini pompalanıyor. Kim bilir arkasından ne olacak? Yani pazarı mı oluşuyor artık, ne oluyor bilmiyoruz.
Allah'tan ilacı 1,5 liraya satılıyor da yani öyle bir ilaç yani, pazarı yok aslında.
Hani tabii bilimsel açıdan araştırmak gerekir belki ama en azından somut çıktı olarak şunları beklerdik. Yani herkes de eğer kronik bir şekilde bu kadar D vitamini eksik olsaydı yani çok ciddi halk sağlığı problemleriyle karşılaşmalıydık biz. Yani çocuklarda, yetişkinlerde. Ama dediğim gibi bunun yani istatistik karşılıklarını ve bilimsel araştırmalarını incelemek gerek. Tetkik konusunda bizim talebimiz halkımızdan şu olabilir. Yani bu konuda hekime derdini, bu işin mantığı şudur. Siz hekime derdinizi anlatırsınız. Hekim düşünür, der ki şunlar lazım olayı daha iyi anlayabilmek için, problemi çözümlemek için. Ve gerekli olanları ister. Tutup bende romatizma var mı yok mu bir bak. RF faktöre bir bak. Bu tam olarak yolun kenarında bir ekmek değil, bir kamyon ekmek atmak demek.
Aynen öyle.
Milli ekonomi açısından düşünülürse böyle. Zaten şunu da söyleyelim. Hiçbir doktor tahlil yapmayarak para kazanmıyor. Ya da babasının malı değil yani size vermiyor olsun.
Aynen öyle.
Zaten bir şey kazanmıyor ondan. Yani ekstra bir zararı yok, faydası yok. Zaten sizin iyiliğinizi düşünüyor. Size niye kötülük etmeye uğraşsın? Ha, istisnalar hiçbir zaman genellenemez. Her konunun istisnası var ama tahlil konusunda ben mücadeleci hekimlerdenim. Yani birçok hekim arkadaşımız da maalesef bu mücadeleye girmek istemiyor. İnsanlardan çünkü negatif tepkiler alınıyor.
Falancının aile hekimi her şeye bakmış, bizimki evet, kötü, bakmadı gördün mü?
Kötü aile hekimi olunuyor. Haliyle iyi aile hekimi olmaya çalışırken de hastanın tüm taleplerini karşılama yoluna gidiyor. Burada biz gerekli olanları istiyoruz. Burada yine önemli hususlardan bir tanesi var. Hastalarımız iyi de kardeşim biz işimizi nerede göreceğiz dedirten bir husus var. O da nedir? Gidiyor işte özel hastaneye, mesela sizin hastanenize geldi.
Evet geliyor, ben tetkik istiyorum, bizim hastane pahalı
aslında
geldi.
Hastanın talebi şu, ya ben çocuğumu çok böyle perişan olmadan istediğim gibi parasını vereyim. Yani neyse bir doktor muayene etsin, bir baktırsın, rahat rahat işimi göreyim geleyim. Ama böyle düşünüyor ama hastaneye bir geliyor işte şimdi hekimin tahlil yapması lazım. Zaten sağlık hizmetlerinde maalesef yani muayeneden daha fazla yekün tutan şey tahliller.
Her zaman öyle olur.
Çok da fazla tutuyor. Yani gerçekten şurada mesela ben bizim yapabildiğimiz listenin tamamını bir kişi için yapsam, yani kişi başı neredeyse 1,5-2,000 liraya yakın bir mali şey çıkar. Yani kişi ücret ödemiyor ama devlet onun adına ödeme yapıyor sonuçta. Dolayısıyla şu var, özel hastaneye gidiyor insanlar. Orada bir takım tahliller isteniyor.
Ertesi sabah aç kardeş sizin kapıda.
Ve oradaki hekim de diyor ki siz bir aile hekiminize gidin. Çünkü neden? Hastane muhasebesiyle görüşünce fiyat çok yüksek. Şimdi vatandaş ne yapacak? Yani elinde özel hastanenin dizdiği bir sürü tahlil, elinde bir özel hastane kağıdı, aile hekimine geliyor. Şimdi burada şu olması gerekiyor. Yani aile hekimliğinin arka bahçe gibi kullanılmaması lazım. Yani devlet takım elbise mantığıyla çalışıyor biraz. Yani eğer özelde konfor istiyorsan diyor, oranın faturasına da katlanacaksın. Yani orada yaptıracaksın. Ama bizde iş şuna dönüyor. Ya bu işte sipariş listesi, hani aile hekimine siz bunları bir tahsil edin, bunları bir yaptıralım. Biz elbette gerçekten kronik hastalığı olan, gerçekten sıkıntılı pozisyonda
olan, aklı mantığa uygun istenmiş olanlar.
Tabii.
Sıkıntı yok. Vatandaş
biz mesela görüyorsun. Çocuk gelmiş, bir metabolizma hastalığı var, araştırılıyor. Mesela adam diyor ki ben Çapa'ya gideceğim, orada takiplerim var, orada mahvoluyoruz yani.
Tahlillerini yaptırın.
Evet, zaten istenmiş. Hay hay. Tabii ki başımızın üstünde yeri var. Biz yaparız onu. Hiç sorun değil. Ama kadınlar gününden sonraki yaşanan patlamayı da çözümleyemiyoruz. Yani bir araya geliniyor mesela. Sadece kadınlara atfetmiyoruz tabii.
Toplantı sonrası diyelim.
İş yerlerinde de oluyor böyle şeyler. İşte bizim arkadaş yaptırmış, ben de istiyorum gibisinden. Bunlara
kimin malını kimden sakınıyorsun, evet, doktor
mümkün
bey?
Mümkün olduğunca çok şey yapmamak lazım. Aile hekimini sıkıştırmak yerine gerçekten ihtiyaç neyse ona göre taleplerde bulunmak gerekir. Biz gerçekten ihtiyaç olduğunda bunu karşılıyoruz zaten.
Peki bu tahlil işi kolay dedik. Abla hocam bir de şey sıkıntısı var. Çocuklardan kan alınmıyor galiba bazı sağlık ocaklarında.
Şöyle söyleyelim. Siz de zaten çocuk hekimisiniz. Bizim şimdi yaptığımız tahlillerde referans değerleri var malum. Ve makineler çalışıyor bir şekilde numuneyi. Bizim genelde karşılaştığımız hasta prototipi yetişkin, hemşirelerimiz hep yetişkinlerden kan alıyorlar. Çocuklar zaten istisna olarak geliyor. Yani belki 100 tane kan alıyorsunuz, 2 tane çocuk geliyor. Yani bu durumda çocuktan kan aldığımız oluyor. Hatta ben bugün mesela yine bir kan tahlili vardı bir çocuğun, aldık. Ama genelde ailelerin talepleri gereksiz olduğu için bunu reddediyoruz. Yani çocuğun hem canını yakmak istemiyoruz. Ya özel hastaneye gitmiş mesela, hastanın gönlü hoş olsun diye tahlil istenmiş. Hasta da şimdi geliyor bize, şu tahlilleri yaptıracağım. Ya aslında bakıyoruz, o tahliller gerçekten gerekli olsa yine yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz da, ama genel olarak çocukta uzak durmaya çalışıyoruz tahlilden. Bir gereksiz tetkik konusunda daha savunucu oluyoruz mesela.
Ama yoksa normalde çocuklardan kan alınmayacak diye bir şey yok.
Yok, zira yeni doğan çocuklardan topuk kan alıyoruz, bu tarz değerlendirmeleri.
Günde kaç hasta geliyor Abdullah Hocam aşağı yukarı?
Bize toplam Türkiye ortalaması günde 44'tür.
Sizde durum ne?
Bizde çok değişken aslında. Günde 90'a çıktığımızla günde 20'de kaldığımız oluyor. Yani pazartesi günü mesela bizim orada pazar kurulur aile sağlığı
merkezinde. O klasiktir zaten.
Yani 90 hasta gelir. Tabii şu oluyor, insanoğlunun, biz robot değiliz yani, bir biz de insanız. Mesela 40 hasta geliyor, ya artık yüzünüzden tebessüm düşmeye başlıyor. Günün yorgunluğu meydana çıkıyor.
40'ta düşüyorsa çok kötü Abdullah Hocam, biz 80-100 bakardık.
Ve şu da var, yani kişileri, sizin orası belki özel merkez, hani parasını ödeyip geldiği için.
Yok, gençliği biz de sağlık ocağında çalışır kendim.
Evet, şimdi mesela hasta normal gelip iletişim kursa zaten bizi hiç 90 da yormaz, 100 de yormaz. Sorun zaten burada maalesef biraz tartışmalar yaşadığımız hastalar. İşte kapıda sıra beklerken uyanıklık yapmaya çalışanlar vesaire. Onlar bizi çok yoruyorlar. Yani sırası gelmeden böyle bir şeyler yapmak, işte masaya yumruğunu vurup vereceksin bana bu raporu gibisinden tehditler. Bunlar bizi çok yoruyor, geriyor. Şimdi ben öyle bir hastayla diyelim karşılaştım. Gelmiş masaya yumruğunu vurmuş. Bunu da gerçekten atmıyorum yani, yaşadığımız şeylerden örnek veriyorum. Vereceksin bana o raporu. Hatta bir tanesi muhtarla gelmiş mesela.
Mahallenin muhtarını,
mahallenin muhtarını alarak gelmiş rapor almaya. Hekim arkadaş işte veremem falan diye sorun yaşıyor. Şimdi şunu soruyorum. Tam o hasta kapıdan çıktı diyelim. Siz de gayet güler yüzünüzle çocuğunuzu da almışsınız. Güzel güzel aile hekimine muayene olmaya gelmişsiniz. Ama aile hekimi 5. vitese takmış kafası.
Kulaklarından duman çıkıyor.
Tabii tabii, kulaklarından duman çıkıyor. Şimdi haliyle size geç, otur, aç ağzını falan. Yani bilgisayar değil ki bu, yani birden kendini hemen adapte.
O zaman etsin. Laboratuvar tetkikleri gibi aile hekimimizde tasarruflu kullanalım.
Aynen öyle. Yani bu da bir kaynaktır. Bazen çünkü kalbini kırdığımız insanlar olabiliyor. Sonradan biz de çok üzülüyoruz. Yani ya niye öyle sert davrandım ki diye. Haliyle hastalarımız çok alınmasınlar böyle şeylere. İnsanız, her türlü şey olabiliyor. Bu yoğunluklardan da oluyor böyle şeyler.
Peki Abdullah Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Aslında daha size sormak istediğim çok şey var. İnşallah bunu bir sonraki programda devam ederiz.
İnşallah.
Aslında biraz bugün bir sağlık programından ziyade bir hasbihal programı oldu. İşte ben burada hastaları temsilen bulunuyor gibi oldum Abdullah Hocam bir hekim olarak. Ama neticede benim de bir aile hekimim varmış. Benim de bir takım haklarım var. Öğrenmiş
Kesinlikle.
Bulundum. Tabii. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programında bu hafta program konumuz aile hekimliği. Görevini deruhte eden Doktor Abdullah Uçar kardeşimiz idi. Kendisi aile hekimliği ne iş yapar konusu üzerine konuştuk. Sizi aydınlatmaya çalıştık. İnşallah bir sonraki programda devam edeceğiz bu konuya.